Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak.
Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programında daha sizlerle bir aradayız. Pandeminin bilmem kaçıncı haftası, artık saymayı bıraktım. Radyodan da uzun bir süredir ayrıyız. Ama ilk defa Açık Radyo'daki ekonomi ekoloji programımızı uzaktan ama evden yapmıyorum bu hafta. Bir otomobil tamircisindeyim. Biraz da iş nedeniyle geldim. Bir belgesel çekeceğim ama etrafından böyle sesler gelirse mümkün olduğu kadar kendimi izole etmeye çalıştım. Affola şimdiden sevgili dostlar. Bu pandemi sürecinde de tabii memlekette neler olup bitiyor, Türkiye'nin dört bir yanına fokuslanmaya devam ettik. Türkiye'nin önemli çevre olayları nelerdir, neler oluyor, neler bitiyor, pozitif anlamda neler oluyor. Birkaç haftadır onları veriyorduk bu radyo programımızda ama bu hafta maalesef Karadeniz'den kötü haberler gelmeye başladı. Aslında yıllardır bunun geleceğini bir tane uzmanımız, bir akademisyenimiz bize söylüyordu. Artvin, Arhavi'deki Kamilet Vadisi, kendi çocuğu gibi koruduğu, ben öyle düşünüyorum en azından, koruduğu vadide bugün yıllardır söylediği o kötü şeyler olmaya başladı. Hidroelektrik santraller nedeniyle. Kimden bahsediyorum? Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Oğuz Kurdoğlu. Hocam da şimdi telefon attığımızda yanılmıyorsam, önce bir günaydın diyelim. Hocam merhaba, nasılsınız?
Günaydın, günaydın Serkan'cığım. Umarım daha iyi olacağız, öyle değil.
İnşallah. Benim yakıştırmamı doğru buldunuz mu bulmadınız mı bilmiyorum ama hakikaten bu benim gerçek hissiyatım. Yani ben böyle düşünüyorum en azından. Kamilet Vadisi, ben gitmedim, görmedim. Yani uzandan geçtim, vadinin içine girip yürümedim ama o kadar güzel yıllardır anlatıyorsunuz ki oradaki kendine öz, bakir, el değmemiş doğasını ve çok içselleştirmişsiniz meseleyi artık. Yani bir odaklandığınız konu gibi değil. Yani kendi çocuğunuz gibi gördüm ben açıkçası. Şöyle yapalım. Önce bir sorundan bir başlayalım. Ne oldu? Bugün Kamilet Vadisi'ni niye konuşuyoruz? Ondan sonra ne olur? Ben böyle niye çocuğunuz gibi tanımladım? Bize bunu anlatın.
Şimdi Kamilet Vadisi sıra dışı kalite bir yer. Yani hem su varsıllığı açısından hem de dört biyomun denizden itibaren sayarsak 12 kilometre zaten deniz o vadi çıkışına. Dolayısıyla çok özel bir yaşam ortaklığı var. Bir refüj gibi, yani bir sığınak gibi pek çok türe. Şimdi hem denizel bir etki var. Biraz 12 kilometre geliyorsunuz. Tabii o denizden itibaren deremiz, Kamilet'ten de gelen dere denize ulaşıyor ama oradan tatlı suya geçiş var. Oradan bir orman zonu var. Tabii bu orman zonu da kendi arasında kademelere ayrılıyor. Ve bunun üstünde de Alpin zon dediğimiz yüksek dağ zonu. Bunların anlamı şu. Aslında bunlar her biri ayrı birer büyük biyomdur. Ve bu bir küçük örneği olarak Kamilet Vadisi bunlar hepsine sahip. Öyleyse nedir? Böyle bir alan, bu her bir biyomun özelliğine uygun türleri de barındırıyor demektir. Hı hı. Yani bu dere ekosistemi için geçerli, orman için geçerli, alpin zon için geçerli. Bir de üstüne üstlük ta işte 11 bin yıl önce erimeye başlayan Holosen dönemiyle buzul dönemi içinde kalmış. Evet. Yani bir son şeyini sayarsa 265 bin yıl ama daha da uzatırsanız Pleistosen'i 2 milyon yıllık bir sürecin buradaki son kalıntı izleri var. Bunlar nedir? Buzul vadileridir. Buzul sirk gölleridir. Buzulun başka izleri var. Örgüç kayalar vesaire gibi. Öyleyse
Bu, ama bu saydığınız bu özellikler sadece Kamilet'e ait değil değil mi? Buzul çağı değil, izleri şüphesiz. Varsa diğer yerleri de var.
Şüphesiz.
Hani buranın ayırt edici özellikleri.
Kamilet'in özelliği işte bu. Bir kere çok dar bir lokasyonda bunlara sahip. Ve mesela Kaçkar Dağları Milli Parkı biliyorsun çok iyi orayı. Çok özel bir yerdir. Denizden zirveye 3932 metreye 50 kilometrede ulaşıyor. Bizimki yaklaşık 25 kilometrede ulaşıyor. Bunun anlamı şu. Yani 3300 metrelerdeki Gül Dağı'ndan aşağıya çok daha dik sert bir topografya ortaya koyuyor. Bu vahşi topografyanın geçilemezliğini bir anlamda işaret eden bir durum. İşte böyle çok dar bir yerde ta sıfırdan 3300'lere ulaşan kısa vadede, kısa mesafede ulaşılan bir yerse küçük küçük mikro habitatlar oluşmuştur. Hı hı. Bu oraya sayıca çok fazla olduğu için çok özel bir değer veriyor ve bir de insanları çok etkileyen, baktığı zaman böyle vurulan aşkla insanın oraya gitmek isteyip mutlu olduğu, orayı gördüğü zaman ya dünyada böyle bir yerde varmış dediği bir yer, bir fotoğraf ortaya çıkıyor. İşte o yüzden buradaki o bütün varlıklar yatırım denilen tırnak içerisindeki maalesef bazı uygulamalara da açık hale geliyor. Yani
insanlar... Şimdi onları konuşacağız. Ben geçen sene Mençune Şelalesi'ne gitmiştim. Mençune evet. aynı havzada mı?
Mençune yani, aynı havzanın evet. Aynı havzanın yani düşün bir vadide o ana vadiye girdiğiniz zaman 3 kilometre sonra Mençune Vadisi'ni sağdan çıkıyorsun. Sağ yamacında.
Yani o zaman aynı... gittim sayılırım.
Evet, kesinlikle. Gittim sayılırım. Tamam. Kesinlikle ana ekosistem yapısını gördün zaten orada.
Tamam peki yani bir özelliği de tabii hiç oralara bugüne kadar şimdi HES'i konuşacağız. Bugün neden konuştuğumuzu konuşacağız
niye?
Oradaki
ama
HES'i.
Ama şunu söyleyeyim. Şeyde, niye, yani, niye farklı el, diğer yerlerde?
El değmemişliği.
Buraya yani insanoğlu girmemiş arkadaşlar. Oraya. Evet. Aynen. Bir ince patika vardı. Niye? Kökündeki Şahin Kaya diye kayalıklarda bal üretiliyordu ve bu bal sıra dışı kaliteli baldır. Dolayısıyla insan tarafından dönüştürülmemiş, bozulmaya uğramamış, çok bakir kalmış, kendi su üretimini yapan ve doğal yaşlı ormanlarla kaplı binden fazla bitkisi olan, yüzden fazla kuşa ev sahipliği yapan ya da göç ederken orada geçici konaklamalarını yaptığı, beslendiği balıklarıyla tamamen özel dere sistemiyle, tertemiz, pırıl pırıl akan dereleriyle çok özel bir mekan olmuş orası. İşte o yüzden burada yapılan herhangi bir şey, bakın HES değil, küçük bir yol açılsa da karşı olmalıyız. Bir sandalye koymak için doğayı sıyırsanız da karşı olmalıyız. Bu açıdan çok hassas, çok hassas ve bu har çok dik, sarp kayalık olması nedeniyle de üzerindeki bitki örtüsü hemen kaybedebileceğiniz bir durumda. Yani çok kırılgan bir ekosistem orası.
Ben hatırlıyorum daha önceki Kamilet'le ilgili konuştuklarımızı, bırakın yani HES yatırımını oraya insan sokmamak gerekiyor
evet,
diyordunuz.
Evet, evet, aynen öyle. Aynen öyle. Biz burayı, bu gibi yerleri, yani HES kategorik olarak kabul edilebilir bir enerji yapısıdır. Hatta diğerleriyle kıyaslandığı zaman işte kömürle, nükleerle filan yani bu zemzemle yıkanmış gibi, öyle diyelim halk tabiriyle. Ama siz bunu nerede yaptığınız önemli, nasıl yaptığınız önemli. Şimdi burada nasıl yaparsanız yapın, en böyle çevre dostu uygulamaları şey yapın, getirin oraya, ne olursa olsun zarar verirsiniz orada. Tekrar ediyorum, bir kulübe yapsanız.
Kaldı ki zaten dikkat edilmedi bu kurallara. Tabii, bugün zaten o yüzden konuşuyoruz.
Dikkat edilsene, %100, %130, %150 eğimli yerlerden bahsediyoruz. Evet. Hatta 90 dereceye yakın yerler var o vadide.
Peki bugün ne oldu? Yani Açık Radyo'nun dinleyicileri eminim çok yabancı değillerdir. Sosyal medyada da takip ediyorlar. Birkaç gündür çok konuşuldu. Vadiden aşağı toprakların aktığını, derenin kırmızı aktığını gördük. Ne oldu? Biraz sorundan bahseder misin? Oradaki HES ne zaman başladı ve bugün ne oldu?
2011'de başladı. Aslında durduruldu. Yani epey mücadele edildi. Raporlar milli park olması için çok çaba harcadık. Olmazsa doğal sit yapalım birinci derece diye. O da olmazsa tabiat koruma alanı yapılsın. Yani sadece bilimsel aktiviteler için ve uzaktan seyredilebilecek bir alan olsun. İçeriye girilmesin diye çok uğraştık. Ama orada 3 tane HES planlanmıştı. Bir tanesi en yukarıdaki iptal oldu. Ortadaki orta HES denilen, orta eylem altındaki o HES 2011'de 12'de başladı. Yani ilk faaliyetler başladı. Durduruldu. İmar planı yoktu. İmar izni alınmamıştı. Bir daha başladı. Bütün bunlar yapıldı. ÇED'de değişiklikler yapıldı ama nihayetinde uygulama ne olursa olsun hoyratça yapılıyor. Türkiye'deki temel problem bu. Ve her inşaat aşamasında bazı yerler koptu. Bakın iki yakada sağ ve sol sahili, hani öyle tabir ediliyor, sahil yok da orada 15'er kilometreden 30 kilometre yol yapıldı. Bu ne kadar büyük acıdır, bu ne kadar büyük bir aymazlıktır. Bu yani millet işte hani böyle şuna hizmet ediyor, buna hizmet ediyor, komplo teorilerinden bahsederler. Bu teori falan değil. Bizatihi görünen bir komplo. Yani o vadiye karşı yapılmış. Bunu yaptıranlar asıl sahipleri. Ben eminim ki bunu görseler, daha başlangıçta orayı görselerdi, burada bir şey yapılmasına izin vermezlerdi. Kaldı ki turizm yatırımı yapsınlar etrafına. Çok daha uzun erimli hem kendisine hem halka çok daha fazla gelir getirir. İşte bütün bu aşamalar geldi geldi hizmete girme aşamasında. 30 kilometre yol ne demek? Bütün yamaçlar tarumar edildi. Bütün toprak indi ve ana kaya ortaya çıktı. Daha orada ormanı unutun. Ve her yağan yağmur doğrudan aşağıya yıldırım hızıyla inecek demektir. Ve aşağıda sellere sebep olacak demektir. Ve toprağa da, heyelanlara da sebep olacak demektir. İşte şimdi de feyzan zamanı biliyorsunuz, kar erime zamanı. Oradan iletim kanalıyla regülatörden alınan suyun fazlası yükleme havuzundan aslında... dolu taşkın savağından dereye tekrar bırakılması lazım. Şimdi bu taşkın savağında bir problem olmuş. Yani tamamı dereye kadar bitirilmemiş. Fazlasını yukarıdan koymuşlar aşağıya doğru. Hep diyorum ya taşları, kayaları yer çekimi kanunu değiştiremediler. Yer çekimi olduğu müddetçe bu aşağıya doğru ne varsa ne katacak. İşte kattı ve muazzam bir toprak kütlesi de içindeki ağacıyla, bitkisiyle, taşıyla dereye döktü.
Öyle yani heyelan oldu değil mi? Küçük çaplı heyelan oldu oralarda.
Evet. Ve küçük çaplı epey bir malzeme gelmiş olmalı ki bir aydır böyle sürüyor. Şunu da söyleyeyim. O senin gittiğin çifte köprünün sol tarafında da aynı aslında milli parkın içerisinde olmasını istediğimiz Durguna Vadisi var. Orada da 3 tane HES yapıldı. Orası da çok özel bir vadiydi. Orada da 2 yıl boyunca çamur aktı. 2 yıl boyunca benim Twitter hesabımda da zaman zaman fotoğraflarla bir temizle o tam kesişme yerinde Kamilet Deresi ile Durguna Deresi'nin iki köprünün altında iki kemer köprü var. Onu da söyleyelim. Tarihi olağanüstü bir mekandır orası. İki yıl boyunca çamur aktı. Tabii o zaman bu kadar şey yapılmadı. Kampanyalar ama iş Kamilet'e gelince... Yani Arhaviller için, hepimiz için Kamilet Vadisi, biz Boğazı deriz
hocam,
dünyanın birinci harikasıdır. Yedinci değil.
Şimdi burada araya gireceğim. Bu söylediğiniz çok önemli. Yani 2 yıl boyunca aktı lafı çok önemli. Çünkü şu yüzden inşaat aşamalarında ya da bu tarz kaza mı denir buna, hata mı denir neyse genelde şöyle savunmalar oluyor. Yani inşaat aşamasında tabii ki belli bir tahribat olacak, sonradan düzelecek. Buradaki fotoğrafları görenler de hemen böyle internetin başında olanlar şu anda Kamilet Vadisi HES yazınca o fotoğrafları göreceklerdir, hava fotoğraflarını. Bir anlık bir şey değil. Benim için bir gazeteci olarak bu bilgi çok önemli. Benzer bir vadide benzer sorun yaşandı ve o sorun bir anda kapanmıyor. Yani 2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca ne bitene kadar, artık oradaki topraklar bitene kadar mı, yağmur geldikçe dereye akmaya devam ediyor. Bu bir.
Evet.
İkincisi hocam, iki sorumu kabul edin, ikisini birden şey yapalım. Tamam. İkincisi de şu, hani dere çamurlu akar, bazen bulanır. Ben de eskiden yani sizin gibi uzmanlarla konuşmadan böyle düşünüyordum. Ya inşaat hani bir toprak gelmiş bulanık akacak. Belli ki 2 sene 3 sene bulanık akacak. Bulanık akması ne demek? Oradaki sucul yaşama zararı nasıl olacak? Bunu da herkesin öğrenmesi lazım. 2 tane bence bu anlattıklarınız da tabii çok önemli ama bunun ne kadar uzun vadeli zarar vereceğini açısından da bence çok önemli. Buyurun hocam.
Önce bulanık akmayı bir tanımlayalım. Zaten tamam. Burada zararın ne olduğuyla ilgili toplumsal kabuldeki problemin sebebi de zarar eşiğiyle ilgili insanlar aynı şeyleri düşünmemesi. Mesela onu yapan inşaatçılar açısından bu normal bir durum. Oysa doğada kaza diye bir şey yoktur. İnsanlar gerekli önlemleri almazlar. Bulundukları yer uygun bir yer değildir ve kazaya sebep olur. Bunu pek çok doğal afet dediğimiz yerde de olur. Siz doğanın içindeki kendi düzenlemesine girmiş olduğunuz zaman doğal afet başınıza gelir. Gitmezseniz doğal afet gelmez başınıza. Şimdi bulanıklıkla çamur akma arasında fark var. Bulanıklık mesela doğal erozyon diye bir şey vardır. doğal erozyon yağışlarla yılda 1 milimetrelik toprağın doğal olarak ve rüzgarlarla gittiği varsayılan bir şey erozyondur. Ve bu gibi yoğun yağışlarda kar erimelerinde zaman zaman ormanlardan, orman üstündeki alanlarda ufak tefek tabii ki eylemler olur ve bu doğal erozyonda da birleşerek bir bulanık su akması söz konusu olabilir. Bu orada yaşayan canlılar için çok sorun değildir, zaten geçicidir. Ama şimdi büyük bir heyelan arkasından toprak öyle büyük bir kütle olarak indi ki dere çamur akmaya başladı. Çamur akması şudur. Tabii ki bu toprak bitince bu derenin şeyi düzelecek. Yani çünkü 3 tane es yapıldığı zaman sağdaki durguna da sürekli olarak toprak hafriyatı yapıldığı için 2 senede 3 senede sürdü ve şimdi temiz akıyor. Şimdi de örnek olarak o gösteriliyor. Çok enteresan. Ama havzanın arka tarafını insanlar görmüyor. Tarumar edildi orada. Kamilet'te de bu çamur gibi akma azalacaktır. Hatta biraz azaldı. Ama mesele şudur. Her bir küçük etki birleştiği zaman geri dönülmez etkiler oluşturmaktadır ve bunu artık düzeltme şansınız yoktur. Kırık yumurtayı onaramazsınız. Söylemeye çalıştığımız şu ki yani anatomi bilmeden tıp doktorluğu yapmaya benziyor bununkiler. Doğada çalışıyorsunuz, doğanın başına neler gelebileceği hatta bu doğada başına, doğanın başına gelenlerin sizin başınıza ne kazalar getirebileceğini biraz olsun algılamanız lazım. Çamur akarsa derede ne olur? Bir, sosyal psikoloji açısından çok uygunsuz bir durum oluşuyor. İşte şu an onu yaşıyoruz. Herkes feryat figan. Belediye başkanı işte ekibini alıp da oraya gidip bu drone'la çekimleri yapmasa bunların yukarıda ne olduğunu bilemeyecektik. Yani bu çamurun sebebinin ne olduğunu bilemeyecektik. 30 kilometrelik yoldaki hafriyatın toprağı daha uzun süre buranın çamurlu akacağını gösteriyor. Çamurlu akması suyun şu, su ne kadar soğuksa oksijen miktarı o kadar artıyor demektir. Su ne kadar oksijenliyse alabalıklar bakımından çok daha uygun bir yaşam ortamı oluşuyor demektir. İşte bu şeyler, çamurlar bir suyun oksijen miktarında düşmeye sebep oluyor. İki, suyun sıcaklığını yükseltiyor. Özellikle suyun az olduğu ve yazın çok sıcak olduğu dönemlerde. Oysa su sıcaklığı 20 derecenin 18'in üstüne çıktığı zaman alabalık gillerin yaşam şartları zorlaşır. Üreme şeyi düşer başarısı. Bir de regülatör yapıldığı zaman sediment akışı normal seyrinde gitmiyor. Buradan fitoplanktonlar, zooplanktonlar geliyor ve denizi de besliyor. Yani bu buradan gelen şeyler o balıkları beslediği gibi mesela fitoplanktonlar, bitkisel planktonları 1 milimetreden küçük. Zooplanktonlar onları küçük balıklar, küçük balıklar, büyük balıkları yiyip böyle bir döngü var. Şimdi siz bu çamuru şeye verdiğiniz zaman ve bir de regülatör yaptığınız zaman sedimentin %20'si bir tane regülatörün arkasında kalıyor. Sonra iniyorsunuz. %80'e düşmüş oluyor sediment. Sorun yok. İdare ediyor şey. Normal sediment akışında. Normal su rejiminin normal gittiği dönemleri söylüyor. Sonra bir tane daha, şimdi Arabi'de planlanan o, aşağıda bir tane daha HES planlanıyor. Bir regülatör daha yaparsanız %20'sini daha tuttuğu zaman %64'e iniyor. İşte %70'e indiği zaman, %70'in altına, balıklar, salmonitler açısından üreme başarısında, beslenmede ve büyümede ciddi sorunlar oluyor. Başka ne oluyor? Siz bu çamurda derenin en akmayan güzel böyle durgun yerlerine balıklar, biliyorsunuz, yumurtalarını döker. Üstüne de erkek balıklar spermini döker, döllerler. E şimdi her taraf kil şeyle kaplı, minerallerle. Düşünün. Yani hep yağlı boya atılmış gibi, yapışmış gibi taşların üstüne, o çakılların üstüne, 2 santimetreye kadar çakılların olduğu böyle kumluk yerlerde yumurtalarını dökerler. Yoksa akıp gider şeye, denize. İşte oraya yumurtasını döktüğü zaman üstüne yumurtanın hemen topraklar şey yapılıyor. Yani kaplıyor şeyin etrafını yumurtalar. Eğer spermini dökse balık, o da öyle, döllenmiyor. Döllenmeyince üreme başarısı olmuyor ve balık üretimi söz konusu.
Hocam toparlamamız da gerekiyor. Son bir dakikamız kaldı.
Evet ya, kusura bakmayın. Ya, burası
daha böyle şeylerine de girmek istiyordum. Yani Kamilet hakikaten o kadar güzel bir yer ki, oradaki bir küçücük vadide bitki türü, endemik olanları, nadir olanları, evet, inanılmaz aslında, bir coğrafya
aslında
gerçekten.
Aslında 12 bitki birliği var. Bunun anlamı şu: tersiyerden bugüne kadar gelmiş bir orman örtüsü var demek. Burada 3 tane Ben Sözleşmesi'ne göre koruma altında tür var. Bütün bunların yanında başka, işte ilk defa huş faresi diye bir şey bulundu. Bunun anlamı oranın hiç dokunulmadığı şeklinde değerlendirilmelidir. Bunun gibi daha pek çok şey söylenebilir, şey ama bilinsin ki Kamilet Vadisi Türkiye açısından korunması, hem kadim kültür açısından hem biyolojik özellikler bakımından, varlıklar bakımından çok özel bir yerdir ve bir prestij konusudur ülke açısından, turizm açısından ve insanlar açısından. Bu bilinmelidir.
Peki hocam, ayrılmak da zorundayız. Çok güzel anlatıyordunuz. Çok teşekkür ederim. Hakikaten yıllardır ben orayla ilgili bir akademisyen olarak, bölge insanı olarak verdiğiniz emeği, çabayı görüyor ve takdir ediyorum gerçekten. Bugün programa katılıp bu bilgilerinizi aktardığınız için çok çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim ilginize. Pek çok kişi de bu çabayı çok görüyor. Emin olun, umarız geri dönüşü olabilir.
İnşallah hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.
Konuştuğumuz gibi bugün çok önemli, Doğu Karadeniz'in en önemli, en bakir, en insana değmemiş idi, öyle bir yerini konuştuk. Kamilet Vadisi'ni ve orada olanları konunun da en iyi bilen akademisyeniyle, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Oğuz Kurdoğlu'yla bugünkü yayınımızı noktalıyoruz. Bu haftalık da bu kadar diyoruz ekonomi ekoloji programı için. Haftaya yeni konuk ve konuklarla görüşünceye dek hoşça kalın efendim.
Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.